Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Akşamlar Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yapımcımız Baykal Alamant'la birlikte ben Lütfü Özel, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi başlayayım. Yayın tiryosu yerinde Tansu Polatkan. Tansu abi merhabalar, hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
İyi yayınlar dilerim sana da. Ali Kunak hoş geldin.
Hoş bulduk, o da yerinde. Gelsin.
Evet, şimdi akşam yapılan karşılaşmada, Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray'ın Bursaspor'u 3-0 yendiğinin haberini verelim. Evet. Detaylarını konuşacağız tabii ki. Ama programa başlamadan önce ben eminim ki Tansu abi sen bu haftanın bombasını hazırlayıp gelmişsindir diye düşünüyorum.
Düşünüyorum, evet. Hangisini söyleyeyim diye.
Bombalar var o zaman. Evet. Evet, Ali Kunak'ın da hakem camiası ile ilgili manşet olacak haber
kırıntılarını
da merakla bekliyoruz. Sırası geldiğinde onları sizlere aktaracağız efendim diyerek maçla başlayalım. Tansu abi.
Şimdi 68 dakika bir kere denenen bir Bursaspor var. Gol pozisyonları bulan Bursaspor var. Yani, evet. Ama maçı kazanan Galatasaray. Burada tecrübe mi ön bir plana çıkıyor? Bir büyük takımda oynamanın futbolculara getirdiği bir özgüven mi öne çıkıyor? O tartışılabilir, ya da Mustafa Denizli'nin Galatasaray takımına getirdiği bir yeni renk mi diyebilirim. Ama sonuç olarak iyi futbol olmasa da ortada, ligdeki mücadelede zaten takımlarımıza baktığımız zaman önemli olan kazanmak diyorlar, puan diyorlar. Dolayısıyla çok kaliteli bir futbol olmasa da Galatasaray 3-0 kazandı. Şampiyonluk yarışının içinde olacağını en azından böylece vurguladı. Çünkü şu anda baktığımız zaman Fenerbahçe 30 puanda. Galatasaray bu maç oynanmadan önce 23 puanı vardı ve de Akhisar'ın altındaydı. Şimdi 26 puanla çıktı. Tabii ki hem bu hafta Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın oynayacağı maçları merakla bekleyecek. Onların puan kaybetmesini isteyecek. Dolayısıyla şampiyonluk yarışının içinde olması güzel. Bursaspor yeni bir takım oldu. Yeni bir teknik direktör bulmak zorunda. Şimdi antrenör Ersel Uzgur'du galiba, söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Eski futbolcularından biridir Ersel. Onunla sahaya çıktı ama Bursaspor takımda yerine oturmayan taşlar var. Bir türlü o taşları doğru yerine koyamadılar. O yeni takımda bocalamaya devam ediyor diye düşünüyorum.
Evet, ama şu noktadan mutlaka bir şey demek isterim. Hani bu Mustafa Denizli'nin takıma dokunuşuyla şunda bunun alakalı
bence
bir durum
de
değil.
Bence de, yani en son ihtimal bence de.
Evet, kaldı ki ilk yarıda Galatasaray taraftarı takımını yuhaladı.
Evet. Sabri ıslıklandı.
Sabri
gol pası da verdi bir daha ayrıca.
Sabri gol pasını verdikten sonra Tansu abi gitti seyircilere yüzünü çevirerek reklam panolarını tekmeledi. Yani demek istiyor ki ben bana bunu yapıyorsunuz ama aha da buyurun.
Ben diyor de sizi yani. Tekmeliyorum diyor aslında.
Aslında bir şekilde tabii, öyle. Tabii. Bu akşam diğer takımlara ve konulara tabii ki hepsinden bahsedeceğiz ama biraz Galatasaray'la ilgili gündem var. Onu konuşacağız. Artık sürenin de tabii ki tamamını Galatasaray'a arayacak halimiz yok ama biraz konuşacağız. Şimdi hakem açısından da bir değerlendirmeni isteyeyim senin.
Suat Aslanboğa bu senenin başarılı hakemlerinden. Yine sezona iyi başladı. Yönettiği bu dördüncü ya da beşinci Süper Lig maçına çıktı bu hafta. Daha önceki maçlarında iyiydi ancak bu akşam Suat'ın bu sene yönettiği daha önceki dört büyük maçı değildi. Ki daha önceki yıllarda Suat'ın bu tecrübesi var ama ilk defa bir dört büyük maçına çıkmasından kaynaklanacak herhalde. Biraz tedirgin gördüm onu. Neden derseniz mesela bir Snyder'ın aşırı itirazkar davranışları evet, evet. vardı.
Evet, ikinci sarı beklendi
yani,
aslında. Evet,
yani ama burada bir hakem dışına çıkan bir noktaya girmek istiyorum. Snyder bu tür davranışları bence o anki maç heyecanıyla falan yapmıyor gibi geliyor bana. Sanki biraz gitme ihtiyacı mı var? Seninle de yayın öncesi kısaca şey yaptık, paylaştık. Yani o davranışları beni ben bir futbol, onun o düzeydeki, o profesyonellikteki, o kariyerdeki ve tecrübedeki bir oyuncuya sarı kartı olduğu halde bu tür davranışları yapmasının nedenini bir türlü kendi kafamda bulamıyorum.
Mourinho, Snyder gibi bir futbolcuyla hiç oynamadım dedi ya. Oradan böyle bir dolaylı mesaj gelmiş
şimdi
olabilir.
Aslında bu sanki biraz şaka gibi, karikatür gibi ifade edilebilir ama bence çok ciddi bir olasılık olarak da düşünülebilir Tansu abi. Yani adamın aklı oraya gitmiş olabilir.
Mümkün. Ayrıca bilmiyorum, Ali Konak da yıllarca Anadolu'da yardımcı hakemlik yaptı. Ben şuna tanık oldum. Anadolu'da futbol oynayan, İstanbul, Ankara, İzmir'den giden birçok futbolcu kendilerini attırıp da İstanbul, Ankara, İzmir'e en azından birkaç günlüğüne kaçmak için fırsat ararlardı. Şimdi Snyder de onu yapıyor
ben
olabilir.
Bir Karadeniz ilindeki bir hatıramı anlatmak istiyorum. Ben ikinci ligde düdük de çaldım o zilinler. O zaman tabii Bankasya playoff grubu oluyordu şeyden sonra, Nisan'dan sonra, evet. Mart'tan sonra playoff grubu. Playoff grubunda bir Karadeniz takımının maçında hakem olarak çıkacağım. Maçtan önce bir idareci geldi soyunma odasına. Hocam dedi, isim vermeyeyim şimdi, programdan sonra sizin adını veririm o futbolcu. Bizim dedi 8 numaralı oyuncumuzun dedi, geçen haftadan sarı kartı var dedi. Bu haftada da dedi sarı kart görüp haftaya dedi bizim dedi deplasmana gelmek istemiyormuş dedi. Bunun şeyini sizden rica ediyorum. Buna sarı kart göstermeyin demiyorum ama dedi. Sarı kart gösterecekseniz dedi lütfen dedi kırmızı gösterin dedi. Kulüp yöneticisi söylüyor evet. Bunu. Düşünün yani. Bu tür olaylar evet, Anadolu'da evet. Çok yaşandı.
Yani hakeme yalvaranları hatırlıyorum ben aslında diye. Yani
Snyder'ın sergilediği tavır aslında senin işte saydın ya kariyerine, tecrübesine, şununla bununla bazı o şey, hakemle ilişkisi anlamında. Fakat kamuoyuna gösterdiği tavır da biraz saygı sınırlarını ve bulunduğu yerin, ülkenin koşullarını ve kendisiyle de ilgili bağlantısını zorlayan bir şey bu.
Evet.
Yani biraz utanmasam diyeceğim ki terbiyesizliğe doğru gidiyor iş ama demeyeyim tabii ki, sonuçta ülkemizde misafir bir oyuncudan bahsediyorum.
Hamzaoğlu'nun arkasından iyi çalışmıyorduk
dedi. Tam onu
dedi.
Diyeceğim işte.
Yani sonra da ben böyle bir şey söylemedim, çarpıtmışlar benim söylediklerimi diye bir yaklaşım oldu.
Sanki sadece Snyder mı bu şekilde konuştu? Yani diğer oyuncular da konuştular. Yasin'i, şu sobusu, bir sürü oyuncu. Evet. Hamza Hoca'nın arkasından konuştu. Daha da ilginci, ta Almanya'dan Atınç, Hamza Hamdoğlu'na değil ama Türkiye'de taktik çalışılmıyor diye orada mesaj yolladı. Sen kendine baksana bir. Yani orada işine bak, oyununu oyna. Tamam, bu tespit olabilir de. Yani
bu zaten malumu ilan bir şey. Yani Türkiye'de Türk futbolunda hiçbir zaman hücum taktiği diye bir şey olmadı ki. Kanattan ortala kafa vuran varsa var. Bir de serbest vuruştan gol atabiliyorsan onun dışında rastlantı goller. Yani
İleri çıkan takım varsa tabii, arkaya top at, tabii, yetiş, yani kontra atak yap vesaire filan.
Ya Türkiye'de taktiği bir Göztepe takımından hatırlarım ben. Kendi sahasında oynar, Fevzi Zemzem'i kaçırırdı. Evet. Bir de bir dönem Özkan Sümer ve Ahmet Suat'ın döneminde Trabzonspor'un yakın direk, uzak direk, yüksek toplar, uzun boylu santrforlar, Levent, Tuncay,
evet.
Necmi gibi. Onun dışında taktik filan ben Türk futbolunda görmüyorum işin açıkçası.
Evet, tabii bunlar söylenince bizim antrenör camiamız alınıyor, üzülüyor ve biz neyiz canım, biz de bir şey yapmıyor muyuz diyordur. Ama ben bunun her halükarda eleştirilebilecek yanının ciddi biçimde var olduğuna inanıyorum.
Aynı görüşteyim, evet.
Yani evet, hakemlikte nasıl böyleyse antrenörlükte çok fazla farklı değildir diye
evet,
düşünüyorum.
Evet.
Kaç hakem sayarsın? Sayıyoruz. İş emin olup hani tırnak içinde maça yollayıp bu maçın altından kalkar dediğin adam 3'ü 5'i geçmiyor, öyle değil mi yani?
Yani hala maalesef öyle, yani.
Öyle.
Ama bu şimdi eleştiriyoruz bazen atamaları konusunda şey yapıyoruz, kulaklarına çeker pozisyonda yorumlar yapıyoruz bu Merkez Hakem Kurulu'nda ama bence iyi bir yönleri var. Şey yapıyorlar, ellerindeki malzemeyi genişletmeye çalışıyorlar. Genç hakemlere fırsat verme yönünde
ama
iyi atamalar yapıyorlar.
Peki bu çok gerçekçi mi? Çünkü ne dedi Kudüs Müftüoğlu, MHK Başkanı? Bir sayıyı düşüreceğiz dedi. Şimdi bu sayının düşmesi ihtimalini ve durumunu göz önüne aldığımız zaman genişlemenin hangi pratikte faydası olacak?
Abi şöyle, şimdi bak, 22'ye düşecek.
Evet.
Sen o 22'nin 22'sini de gerçek manada kullanabiliyorsan mesele yok.
Evet.
Ama sen 23 içerisinde 12 kullanıp da onunu böyle Fasarya maçlarda görevlendirebiliyorsun, o zaman evet, sıkıntı var demektir. Şu anda geçen hafta da konuştuk ya, şimdi 9 profesyonel var. 2 de şimdi yeni FIFA gelecek. 11 profesyonel. Yani 22'nin 11'i belli.
Evet.
Şimdi geri kalan 11 için kimler var? Mesela Suat adaydır. İlker Meral adaydır.
Aslında iyi bir şey bu kağıt üzerinde baktı. Yani 11'in içine girmek için İlk biraz 11, iyi olmak istersin.
Tabii tabii. Yani Özgür Yankaya işte aday.
Hafta maçı var.
Bu hafta maçı var. Süleyman Abay girer mi girmez mi, böyle sıkıntılı durumda. Ya hakemler arasında şimdi böyle bir o 22'de kalabilme konusunda bir çekişme başladı.
Mutlaka başladı. Tabii sayıyı azaltmak biraz da kaliteyi arttırma anlamı da taşıyacak.
Yani. Bu çok yadırganacak bir şey değil. Hani değil, ne kadar çok hakem olursa o kadar iyi diye bir noktadan bakmak durumunda değiliz elbette ki. Değil
ya, kalite kantite olayı yani. Şey eskiden, sayıyı düşür, kaliteyi yükselt.
Evet, eskiden 18 takım 36 hakem sistemi vardı, evet, değil mi? Öyleydi.
En eskiden öyleydi. Daha sonra takım sayısının 1,5 katına çekildi bu. 18-27 evet, yapıldı. 27 uzun süre gitti. 2000'li evet, yılların başında 27 gitti. Daha sonra Oğuz Sarvan göreve geldikten sonra bunu 40'a çıkardı birden. Ben dedi elimi geniş tutacağım dedi. Ama 40 içerisinde 11'i 12'siyle lig tamamlandı geçen sene. Evet. Ama bu sene bu 22 bence radikal bir karar. Eğer uygularlarsa, ama o 22'nin 22'sinden de faydalanabilecek düzeyde doğru bir seçim yaparlarsa önümüzdeki sene için Türk hakemliğinde bence senin biraz önce üstüne basmış olduğun, yani gözü kapalı nereye gönderirsem göndereyim maç yönetir dediğimiz hakem sayısı 3'ü 5'i değil 2 elin parmakları sayısını geçecektir diye düşünüyorum.
Ayrıca da geçsin tabii, yani niye geçmeyecek ki? Tabii. Ama benim şaşırdığım, yadırgadığım, öyle söyleyeyim, gazeteci olarak ifade ediyoruz tabii ki bunları ve meslek olarak, iş olarak ifade ediyoruz. Şimdi bir hakem mesela bu işten ekmek kazanıyor, para kazanıyor, işi bu olmayabilir daha önceki şartlarda. Fakat bir koşu testini nasıl başaramaz değil mi? Yani tabii, hayatı bu onun.
O tabii yani. Yani o orada bir yanlışlık.
O işe gelmeyen memur gibi bir şey var.
Skandal yani. O hakikaten skandal. Yani, ya, tabii.
Dün Hürriyet Gazetesi, gazete adı verdik gerçi de, şey yapmış, Cüneyt Çakır'ın
kazancını yazmış.
6 ayda ne kazandığı parayı yazmış. Yani bunu haber yapacak kadar bilemiyorum da benim çok garime gitti.
Aynen, ben de baktığım
hiç
zaman.
Hiç normal karşılamadım. Ve evet, spor camiasından da sizin gibi düşünen insanların
tabii
sayısının çok çok fazla olduğunu
düşünüyorum.
Şimdi o parayı çocuk kazandı ama Türkiye için yaptığı tanıtımları düşünün dünya tabii çapında. Bir onu düşün.
Tabii, o parayı bir de, öyle bir tanıtım yapamazdın yani.
Bir de tabii ki şunun yerine işte 4 ayda Türkiye'ye gelip de bir dakika top oynamadan gönderilen Galatasaray'ın o neydi?
Grosskowski.
700
bin euro aldı gitti adam. Bir dakika top oynamanın.
İşte şey tam her şey dahil turizm seyahati.
Evet. Evet. Yani olacak
şimdi,
şey değil. Yani.
Bunu konuşacağız şimdi.
Öyle mi?
Gündemimizde tabii yani. Galatasaray'ı o yüzden biraz uzatacağım dememin sebebi bu. Ama araya böyle şeyler serpiştirerek de evet, konuyu biraz dağıtabiliriz evet, elbette ki. Peki Cüneyt'le ilgili madem açtın, yine tekrar çok uçmaya başladı. Uçuş süreleri de artmaya başladı. Bu kendisinde acaba o hastalık tekrarlayabilir mi gibi bir endişe var mı? Sen yakından tanıdığın için
ya şöyle, bilirsin. Bu hostes hastalığı diyorlar. Geçen sene ciğer sönmesi yaşadı.
Yani erkek hostesleri daha çok ilgilendiriyormuş bu. Çünkü kadınlar da çok görünen bir şey değilmiş Tansu abi.
Hostlarda görünüyor. Evet, hostlarda görünüyor.
Evet, 10 kişi, 10 kadında birinde hosteslerde çıkabilirmiş. Ben dinledim bir hekimden bunu bir televizyon yayında. Ama erkeklerde daha yoğun görülebiliyormuş.
Evet. Ama şöyle, şu son dönemde hakikaten çok yoğun bir trafik yaşadı. Ve sanırım bu haftada Merkez Hakem Kurulu'ndan dinlenmek için müsaade istedi. Yoksa bu haftada bir Cüneyt'in görevi olacaktı. Ki galiba Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında bir maçı daha olacak Cüneyt'in.
Mutlaka.
Tamam, bu izni sanıyor musun yoksa böyle olduğu için mi söylüyorsun? Yani hani olsa olsa noktasından mı bakıyorsun yoksa bu bilgi mi?
Yani şöyle, bunun bilgi olduğunu şu anda burada söylemem iyi olmaz da, ama sanıyorum desen daha doğru olur.
Hiç anlaşılmadı zaten. Biz bunu kavrayamadık. Evet. Çok da güzel kamufle ettin, süper
ama
kamufle ettin yani.
Baktığınız zaman şimdi Cüneyt Çakır tarzındaki bir hakemin şu etapta görev alması gerekirken almadığında iki sebebini görürsünüz. Bir, ya haftaya Galatasaray Beşiktaş maçı için saklamışlardır, Ya da çarşamba günü Cüneyt'in Avrupa'da maçı olacaktır. O yüzden Cüneyt bu hafta dinleneyim de çarşamba Avrupa'ya gidersem dinleyip gideyim gibi. Bir
Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş maçı ihtimali nedir?
İhtimali nedir? Şöyle Elazığ maçını, Elazığ bu hafta PTT'de oynanacak olan Elazığ maçının hakemlerine baktığınız zaman hakem Ali Palabıyık'ı görüyoruz. Yardımcıları da iki tane FIFA yardımcı hakemi. Cem Satman ve Fevzi Demirhan görevlendirilmiş, evet. Merkez Hakem Kurulu. Bence Galatasaray Beşiktaş maçının orada provasını yapıyorlar diyorum.
Evet,
eğer olmazsa Mete Kalkavan'ı da bir diğer aday olarak da görebiliyorum.
Umarım Mete Kalkavan değil Ali Palabıyık'ı tercih eder.
Bence de %100 Ali Palabıyık olmalı. Sadece bir handikap var. Ali Palabıyık'ın bundan önce son yönettiği maç Galatasaray maçı.
Evet.
Evet, bu bir handikap mı gerçekten?
Ya bir hakemi bir takımın maçına iki defa üst üste vermezler. Yani 3-3 biten geçen haftaki Galatasaray-Antalya maçını, evet, yönetti en son. Haftaya bir daha Galatasaray-Beşiktaş maçına vermek hakemlik atama tekniği bakımından çok uygun değildir. Ama baktığınız zaman Elazığ'da da o Avrupa triyosu düzeyindeki bir triyonun da haftaya derbiye hazırlık provası yaptığında düşünür gibi oluyorsunuz.
Evet, yani bu böylece bir kırıntı parçası almış olduk senden ihtimal olarak diyelim ama tabii ki. Haber anlamında söylüyorum tabii, evet, ki bunu bir espriyle.
Sen tabii hep olaylara gazeteci ve haberci yanına baktığın için.
Yani biz radyo programından manşet çıkartmaya çalışıyoruz. Bu şimdi Cüneyt'le ilgili haberler ve bu söylediğin Ali Palabıyık meselesi tabii ki en azından sür manşet olarak yukarıda duruyor. Ama manşet Tansu abiden gelecek diye hala bekliyorum.
Düşünüyorum annesini söyleyeyim diye.
Tamam, daha zamanım var.
Var,
evet. Şimdi tabii ki Galatasaray'ın bu galibiyetle biraz akordu düzelmiştir mutlaka. Mustafa Hoca da biraz sakinleşmiştir ama Galatasaray'ın yine de hafta içerisinde yaşadığı birçok dalgalanma her halükarda oldu. Bundan kurtulamıyor. Birisi, en önemlisi Grosskreutz'un ayrılışı tabii ki.
Evet.
Ve öyle çıktı ki ortaya, bu yeni bir iş de değil. Hani iki günlük işten de bahsetmiyoruz. Birkaç ay öncesinden hatta geldiğine pişman bir tavırla ayrılmak istediği ve, evet, bunun işaretlerini verdiği ortaya
bir
çıkıyor.
Bir de adam yani bir idari hatadan kaynaklanmaksından dolayı oynayamıyor yani. Oynayamadıkça da tabii ki uzaklaşıyor da yani. Futbolcu arkadaşlarından uzaklaşıyor, kulübün havasından uzaklaşıyor. Bir de her hafta Almanya'ya gidip geliyormuş. Dolayısıyla yani İstanbul'a, Galatasaray'a ısınamadı. Futbola ısınamadı.
Oynasaydı farklı olabilir miydi acaba?
Oynasaydı mutlaka katkısı olacaktı. Yani ben geçmişi hakkında...
Hiç bu açıdan düşünmemiştim doğrusu. Hayır, oynamamasının bir handikap olduğu gerçek. Ama oynasaydı bundan... Bu olumsuzluktan çıkabilir miydi?
Çıkardı diye düşünüyorum. Yani oynamaması yani, tabii.
Takımın havasını yaşardı. Takımla birlikte olurdu. Yani.
Sorumluluk almak.
Podolski vardı en azından, evet, sahada dil birliği yapabileceği. Belki Snyder'le anlaşabileceklerdi. Çünkü Flamanca da biraz Almanca'nın kabacasıdır.
Hepsi biliyorlardır zaten.
Tabii birbirleriyle. Bir uyum. Yani o konuda çok sıkıntı yaşamıştır. Oynayamamanın getirdiği bir de futbolcuda bu çok şeydir. Psikolojik bir olaydır yani.
Evet. Rahatsız sadece edince. Şuna bağlarsak haksızlık etmiş oluruz galiba, değil mi? Yani o da şu. Transfer teklifi aldı ve o teklifi değerlendirmek adına gitmek istiyor.
Yok o kadar
bu,
şey.
Öyle görünmüyor ucuz, tabii, yani. Değil, şu anda tabii, öyle görünmüyor. Tabii. Ama bu olabilirdi.
Olabilirdi ama.
Bu tabii Galatasaray yönetiminin bu olayla ilgili tavrını da belirleyecek bir iş olabilir. Yani inanırsa oyuncunun artık burada kalmak istemediğine, problem çıkarmadan gitmesini sağlayabilir. Ama ben Galatasaray yönetimi de başkan olsam, çok kötü yönetiyor Galatasaray. Yani bu nasıl bir iştir anlayamıyorum. Örnekleri çok çünkü.
Evet.
750 bin eurodan bahsettik biraz önce. Onu tahsil etmeden yollamam onu.
Tabii onu mutlaka alacaktır Galatasaray. Yani bence böyle bedava göndermeyecektir.
Gitmişti zaten. Gerçi bugün bilgisi gündüz de vardı.
Gitti, evet.
Evet. Bu anlamda kötü bir yönetim ama Galatasaray yönetiminin idari personel çalıştırma anlamında bir kamuoyunun algısının tam tersi bir görüntüde bir işi daha oldu. Kadın basketbol takımında oyuncunun
iki pasaportlu oyuncu.
İki pasaportlu oyuncu ve ondan sonra çıktı kulüp başkanı Sayın Dursun Özbek, öyle diyelim, öyle hitap edeyim. Harun Erdenay'ın Basketbol Federasyonu Başkanı'nın ayrılması gerekiyor. Ayrıl Harun filan diye çok kötü bir dille.
Evet.
Kötü emir eri dedi. Fenerbahçe'nin emir eri misin dedi.
Evet filan dedi. Saygısızca.
Evet.
Halbuki sonuçta bir kurumun başında tabii. ve elbette ki o kurumun görevlendirmesine layık biri duruyor. Seçimlerinde de beraberdik.
Tabii.
Dursun Bey de buradaydı hatta, Ankara'daydı. Birine bu şekilde hitap etmemesi gerekir bir. Şimdi sizler olayın içeriğiyle ilgili hangi boyutta bilgi sahibisiniz tam bilmiyorum, yorum yaparsınız ama ben bir değerlendirme yapmak istiyorum bununla ilgili.
Tabii.
O da şu, şimdi bu işin üç tarafı var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Federasyon. Ve bu üç ayağın yanında da federasyon çalışanı diye bir kişi var. Birincisi, Fenerbahçe bu iki pasaportlu süreci takip etmiş. Bir hafta önce Abdullah Gül maçında Galatasaray'ın oyuncuyu oynatmışlar ama Abdullah Gül Üniversitesi itiraz etmemiş. Fakat herkes biliyor durumun ne olduğunu. Sır değil. Bu konuyla ilgili kimsenin bilgisizlikle ilgili bir durumu söz konusu değil. Fener'de, Galatasaray'da, federasyonda aslında. Sonra Galatasaray yöneticileri, başkanı ya da basketbol yöneticileri neyse elemanı yolluyorlar federasyona. Federasyon çalışanı bir oyuncunun iki pasaportlu olması sebebiyle Galatasaray'ın başına gelebilecek 17 yıllık bir çalışan sıkıntının ne olduğunu bilmez mi?
Bilir.
%100 bilir.
Tabii.
Peki federasyon başkanı dediğine bana haber vermedi diyor. Ya bize haber vermedi diyor. Bu haber vermemeyi çok sağlıklı bir eylem olarak düşünebilir miyiz? Benim aklım düşünemeyiz diyor. Benim aklım öyle diyor.
Ha, bir de o lisans işleriyle uğraşan kişi bunu federasyon başkanına bildirmek durumunda da değil ayrıca. Yani bu işle uğraşıyorsa...
Biliyor ve yapmaman gerekir demesi gerekir.
Ha, onu sapmış.
İki türlü bak Tansu abi. Hem senin dediğin gibi...
Evet.
Ama bu biraz hani karışık bir iş olduğu için haber vermesi de beklenmesi doğru bir iş yani. Bak bunlar geldiler benden ikinci pasaport lisansı istiyorlar. Ne diyorsunuz, ne yapayım demesi de beklenir. Aslında normal şartlarda senin dediğin gibi Tansu.
Şimdi tabii, sözünü kesiyorum. Bu konuda 17 senedir orada çalışan federasyon başkanından daha bilgilidir diye düşünüyorum bir de.
Ha, Harun basketbol kökenli olduğu için o ekstra çünkü bir de FIBA yönetiminde.
Evet.
Ve FIBA da o başvuruyu reddetmiş zaten. Harun'un da bilmemesi gibi bir ihtimal zaten yok. Ama işlemden haberi yok.
İşlemden haberi yok.
Şimdi böyle bir tabloda Galatasaray pürü pak. Tamam mı? Fenerbahçe nasıl böyle bir şey ister? Federasyon da kumpas kurmuş Galatasaray'a ve hükmen mağlubiyetini hazırlamış. Yani Galatasaray bu kafayla yönetiliyor. Bu mantıkla yönetiliyor.
Yani tabii şimdi biraz önce Gross Kraus'tan bahsettik. Evet. Onun olayında da yine idari aynı hata şey. Yok mu? Aynı şey.
Aynı şey. Ya kendi idari personelleriyle alakalı bir şey.
İdari personel seçiminde tabii kurumsallaşmış olsa kulüpler gerçekten talimatları, statüyü, bu uluslararası sporcu transferleri konusundaki kuralları iyi bilen, yemiş yutmuş derecede bilen personel çalıştırmalılar.
Bence benim kanaatim bu, benim iddiam bu. Şimdi bu tahkime gitti. Tahkim toplandı ve reddetti diye bir haber çıktı ama alakası yok. Ben bugün tahkimle konuştum. Daha dosya gündeme bile gelmemiş. Çünkü Galatasaray daha başvurusunu yapmamış. Başvurusunu yapacak. Buradaki sorunu bu çalışanla Galatasaray arasında çözülecek. Yani işin içinden hani çok rahatsız edici bir şey çıkar mı onu bilmiyoruz. Aman söyleme sus filan gibi bir şey. Bu bir ihtimal herhalde. Fakat tahkim umarım ki bu federasyon çalışanını alır. Gel bir anlat bakalım ne oldu diye. O da baskı altında
taraf olarak dinleyecek.
Baskı altında kalmamışsa eğer gerçek neyse onu da ama yani ben de işin hani cahil tarafıma denk geldi demesine kim inanır onu bilemeyiz tabii ki yani. Ama Galatasaray bir de böyle bir şeyle muhatap oldu. Peşinden bu bitmedi. Devam ediyoruz Galatasaray'a. Hamza Hamzoğlu açıklamalar yaptı.
Evet.
Hamza Hamzoğlu'nun bu akşam Galatasaray maçında Sabri'nin reaksiyon göstermesiyle de alakalı bir şey bu. Umut ve Sabri'yi öve öve bitiremedi. Ben de televizyon programında dedim ki ben dedim Galatasaray'ın patronu olsam bu teknik direktörü kovarım.
Nitekim öyle oldu.
Demek ki doğru yaptılar o zaman, öyle mi ya?
Tabii. Hata nerede? Şekilde.
Tabii.
Yani Galatasaray şimdi Umut'la ve Sabri'ye
bel bağlamışsa
bağlanır mı yani?
Ya şimdi tabii teknik direktörlerin futbolculardan bekledikleri vardır. O beklentilerini belki Sabri biz görmüyoruz ama o görüyordur, karşılıyordur. Umut her maçta Galatasaray'ın umudu olmuştur oyuna girdiği zaman ama yani yöneticiye antipatik gelebilir, seyirciye antipatik gelebilir.
Benfica maçında herkes Yasin'in kaçırdığı andan bahsediyor. Halbuki Yasin'den önce Umut karşı karşıya vuramadı.
Tabii.
Yani bir metreden vuramadı topa.
Vuramadı tabii.
Galatasaray'ın hem ekonomik anlamda hem maddi anlamda diyeyim hem de prestij anlamında çok önemli bir şeyi kaybetmesine sebep oldu aslında bakılırsa. Orada o beceriksizlikle. Evet. Bu beceriksizlik. Hani
şimdi,
oluyor tabii.
Şimdi
de.
Genelde spor kamuoyu Hamzaoğlu'nun gidiş şeklini hazmetmediği için gittikten sonra spekülatif söylemler devam etti durdu. Ve Hamzaoğlu da bunlara cevap vererek bunların içine katıldı. Bence hiç cevap vermeseydi yukarıdaki yerini korurdu.
Hiç konuşmayacaktı tabii.
Fenerlisi de seviyordu adamı. Beşiktaşlısı da Trabzonlusu da herkes seviyordu.
Yani. Kulüpler üstü bir sevgiye sahip
olmuştu. Öyle de bir hak eden de birisi. Evet. Çok saygın ama futbolun içerisinde iyilik ve saygınlık tabii ki bir yere kadar elbette ki bir veri. Ama bir yerden sonrası da profesyonelliğin gerekleri yerine gelebilecek tabii, durum
yani,
tabii ki.
Susmasını bilecekti.
Susmadı. Tabii. Ve şimdi bir de Emre var işin içinde.
Şimdi karşılıklı atışmalar başlayacak şimdi. Devam
ne
edecek.
Kadar gereksiz.
Tabii.
Yani bu başkanla Harun Erden arasındaki atışmanın olması gibi. Bu da şimdi gereksiz başka bir gündem. Yani bu akşam maazallah Galatasaray maçı kaybetseydi eminim ki çok büyük bir kaynama, çalkalanma ve rahatsızlık olurdu Galatasaray'da diye düşünüyorum.
Yani tesadüfen kazandığı laf ağır olur ama siz yorumda bahsettiniz ikiniz de teknik yorumda. Yani 3-0'lık bir şey yok, oyun yok ortada.
3-0'lık artık şey yani maçın son an yani, bölümünde ortaya çıkmış.
Bursa Spor'un artık risk alıp da hani 1-1 yaparım diye uğraştı dakikalarda yediği goller yani artık. Evet. Çaresizlikten kaynaklanan goller.
Evet ama
68'e kadar 0-0. Evet.
İlk yarıda çok çok çok farklı şeyler olabilirdi. Şimdi haftanın hakemleriyle devam edelim ama sonra oradan da Trabzonspor'a geçmek istiyorum. Çünkü hafta sonu genel kurulları
genel
var.
Genel kurul var.
Bu hakem meselesi bu hafta yine ama bir vites küçültülerek dağıtılmış hakemlik görevleri diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
Tabii şimdi yani her hafta 9 profesyonel hepsine maç verecek diye bir şey yok ama yine baktığınız zaman 2-3 tane profesyonel görüyoruz hakemler içerisinde. Baktığımızda genç hakemlere fırsat verdiğini söyledik. Oradan girelim isterseniz. Şimdi Gaziantep-Fenerbahçe maçında Serkan Tokat'ı görüyoruz. Evet. Serkan Tokat bu sene geçen sene ilk defa düdük çaldı. Bir maçla sezonu kapattı. Bu sene yönettiği de bu 4. maçı şu anda. Ama 4. maçında Gaziantepspor Fenerbahçe maçına çıkıyor. Çok önemli haftanın önemli maçlarından bir tanesi bence. Ama bir handikap var Serkan için. Umarım arındırır kendini, yansımaz sahaya. Serkan'ın yönetmiş olduğu İstanbul'da Galatasaray stadında oynanan Türk Telekom Arena'da oynanan maçta Galatasaray-Gaziantep maçında Galatasaraylı Burak'ın mı eliyle düzelterek attığı bir gol vardı.
Evet.
O gol geçerli sayılmıştı. Maalesef atlamışlardı.
Çok kötü bir atlamaydı o evet.
Hakem gerek 5. hakem atlamışlardı. Şimdi orada mağdur olan Gaziantep takımıydı o golle. Şimdi Gaziantep'e gidiyor. Üstelik Fenerbahçe maçına. Bir hakem için kolay bir durum değil. Merkez Hakem Kurulu bu atamayı yaparken
nasıl
bunu atladı mı?
Peki nasıl atlarlar bunu?
Atama şeklinde bir sıkıntı var. Kudüs Müftüoğlu biraz bilmiyorum soğudu mu, kırgın mı, nedir? Bu hafta mesela İstanbul'a atama toplantısına gelmedi.
Evet.
Enteresandır. Bu hafta atamaları Bünyamin Gezer ve Trabzonlu Hikmet Öksüzoğlu yaptılar. İki kişi yapıyor. Şimdi iki kişi yaptığınız zaman gözden
kaçıyor. Ama Gezer bu konuda hani
tamam cin gibidir. Yani cin gibidir evet. Yani Bünyamin. Evet. İşin aslını bilir de şimdi ama sadece 9 hakemi atamıyor. Şimdi bu atama komisyonunda şekil değişti artık. Burada 9 var. 9 da PTT'de var. Artı 20 de 2. ligde var. Onun altı var, balın kontrolü var. Bir sürü var oğlu var evet. Yani. Bunların hepsini Bünyamin Gezer yapıyor.
Ha.
Yani bunun altından kalkmak çok zor. Zaten kolay değil.
Bir sürmenajlık vaziyeti olabilir mi?
Şimdi çocuk salı günü sabahtan İstanbul'a gidiyor. Evet. İstanbul Ankara'da yaşıyor biliyorsunuz. Perşembe günü akşam işleri bitiriyor. Tekrar Ankara'ya geliyor, dönüyor. Üç gün boyunca orada Hikmet Öksüoğlu kendisine ne kadar yardımcı olur olmaz. O ayrı bir konu. Tek başına bence fazla da yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Tek başına Bünyamin Gezer yapıyor bu işleri. Bir insana bu kadar yüklenirseniz onun da bazı şeyleri aklından çıkarması, tabii, gözden kaçırması tabii, doğal olur diye düşünüyorum. Keşke biraz daha paylaşımcı olsalar Merkez Hakem Kurulu içerisinde 2-3 kişiyi içlerine alıp şey yapsalar. Çünkü burada mesela bir şeyi konuşurken benim unuttuğum bir şeyi siz gündeme getirebiliyorsunuz. Evet. Ya da en atladığımızı sen tamamlıyorsun. Bir burada bir şey oluyor mesela. Bu hakem atamada da çok enteresan bir konudur. Şimdi atlayabilirsiniz. Yani o anda aklınızda onlarca maç var. İşte Serkan'ın son Gaziantep Galatasaray maçını yönettiğini atlayabilirsiniz yani. Ha baktığınız zaman her yerde yazıyor bu. Ama tabii. Onu yaparken demek ki bir hata olmuş diye düşünüyorum. Umarım yansımaz sahaya.
İnşallah.
Tabii. Ha özünde iyi bir hakem. Bakın Serkan Tokat özünde iyi bir hakem. Başarılı maçlar yönetiyor. Sahada duruşu da güzel. Evet. Sahaya da yakışıyor. Evet, evet. Fiziksel bakımından. Ben iyi yani hakemlikte iyi bir yerlere geleceğine yürekten inanıyorum bu çocuğun ama bir hakem görevlendirirken de biraz böyle şu onun çağındaki hakemleri biraz pamuklar içerisinde büyütmek lazım.
Evet.
Daha hassas düzeyde bu çocuklar. Henüz kaşarlanmış değiller yani söylemeyeyim dedim ama başka eşlerini de bulamadım yani. Tam da tecrübelenmiş değiller daha kibarcası.
Evet.
O yüzden bu çocukları böyle bu tür maçlarda atarken daha dikkatli olmak lazım. Keza Pazartesi günü biraz sonra konuşacağız. Trabzon'da kongre var.
Evet.
O kongrenin akşamı Trabzon Eskişehir Spor maçı var.
Aynen öyle.
Şimdi bu maçın hakemine baktığımız zaman Yaşar Kemal Uğurlu. Yani Süper Lig'de kariyerinde yönettiği 4. maç. Bakın Süper Lig kariyerinde yönettiği 4. maçında bir hakem Trabzon Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor'un yönetimin kurulunun başkanının seçildiği gün akşamki ilk maçına çıkıyor. Ha maçın seyircisiz olması hakem açısından bir avantajdır.
Tamam. Belki de ondan atamış olabilirler mi?
Ama ne olursa olsun biz şehir havası denen bir şey var. Yani o gün o şehir yeni bir başkan seçecek, bir şey yapacak. Yani biraz daha tecrübeli bir hakem olmalıydı bence oraya. Karşısındaki Eskişehirspor zaten
debeleniyor.
Çok güçsüz dememek lazım değil ama debelenen insan daha debelenen hayvan daha tehlikelidir. Yani avcılıkta bu öyle geçerlidir. Aynı öyle bu takım artık Eskişehirspor'da bu maçı da kaybederse artık iyice dibe yerleşmiş olacak. Yani son şanslarını falan oynuyor. O yüzden elinden ne gelen varsa yapmak için çaba sarf edecektir.
Kaldı ki Samet Aybaba da mutlaka devam etmek istiyor.
Tabii canım yani. Samet Aybaba da evvelki hafta Konya'da başta öne geçti. Sonra kaybetti. Evet. Geçen hafta iyi bir sonuç aldı.
Kupada da yendiler.
Yani onlar da bir rayına oturma dönemindeler. Hakemlik açısından kolay bir maç olmayacaktır diye düşünüyorum.
Bu arada Çağatay Şahan, ismini söylemeyecektim ama neyse ağzımdan çıktı söyleyeyim. Benim nezdimde hakemlik kavramıyla eşdeğer bir isim değildir artık. Ben bu şekilde yorumluyorum onu.
Evet.
Ama 5. hakem
bu hafta sahalara dönüyor.
Dönmüş.
Evet.
Gözü aydın. Mutluluklar dileriz ona. Yani nasıl büyük bir badire atlattı ve yeniden hakem camiasının dünyasının içerisine girdi ve şanla, gururla bu fahri olarak yaptığı
Konya,
işi
Antalya
yapacak.
Maçında.
Evet. Yani çok da şey bir maç da değil. Yani 5. hakem olarak önem arz edecek düzeyde bir maç. Genelde Merkez Hakem Kurulu 4 büyüklerin maçlarının bir tanesini Süper Lig hakem olarak görevlendiriyor. Diğerlerini ulusal hakem görevlendiriyor ama burada Çağatay'a bir giriş yapmış. Fakat hafta içi Çağatay Şahan'la ilgili PTT 1. Lig'de kendisine düdük verileceği yolunda bir haber
çıktı.
Ve hatta bununla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nun Manisa'da yaşayan gözlemcilik yapan şu anda Yunus Yıldırım'a sen bu hafta Çağatay'la özel ilgilen, birlikte antrenman yapın, mental olarak bu maça hazırlanmasında yardımcı ol diye Yunus'tan da böyle bir yardım istenmiş.
Çıktı, evet.
Bu haber gazetede çıktıktan sonra gazetede çıkması üzerine maçının değiştirilip hakemlikten alınıp buraya 5. hakem olarak monte edildiği söyleniyor.
Evet. Ben yani bu duruma Çok eleştiren ve burada da konuştuk zaten.
Konuştuk, evet.
Evet, baktım.
Ayrıca o maçta, yine o Trabzon maçında, kapalı tribünler tarafındaki yardımcı hakem Adil Sinem de o maçtan sonra ilk defa bu hafta Akhisar Belediye Medikan'a Sivas maçında yardımcı hakem olarak görev yapıyor.
Evet, bu başkanlık yarışı için görüşün nedir Tansu abi? Senden önce bununla ilgili bir görüş alayım.
Valla biraz olaylı geçecek bir...
Öyle mi düşünüyorsun? Sabah kahvaltı genel, yapmışlar.
Genel kurul diye düşünüyorum. Kahvaltı yapılmış olabilir ama...
Şakalaşmışlar, birbirlerine koltuk vermişler falan.
İşte o hani...
23 Nisan gibi.
Karadeniz'de ispirto ile yapılan bir şey vardır.
Ocak.
Ocak. Yakma
şekli.
Yakma yani o bir yemeklerin...
Aniden parlar mı diyorsun?
Aniden parlar bu işte. O öyle anlatırlar kendilerini.
Karadenizlik zaten böyle bir şey yani. İşte, hani... He. Ben de Karadenizliyim ama ben tedavi oldum diyorum. Yani rahatladım diyorum. Ama orada yaşayanlar için bu çok farklı bir şey değil tabii ki. Yani.
Değil. Bence artık Hacı Osmanoğlu'nun bu işi bırakması lazım diye düşünüyorum. Yahut da ona oy vermemeleri gerekir diye düşünüyorum.
Şöyle bir şey oldu. Burada rakamlarla da söylemiştim hatırlarsanız. 9.997 delege var. Ama Hacı Osmanoğlu ilave 1250 o civarda delege kaydettirdi.
Ve hepsi de aynı soyadıyla
evet,
zaten.
Evet, neredeyse öyleymiş. Fakat önce mahkeme reddetti. Yapılan itirazı da reddetti mahkeme. Zaten aynı mahkemeye galiba itirazda yapılıyormuş. Bu işin rengini değiştirebilir iddiaları ya da görüşleri bir ayda yüksek. Ama 3'e bölünecek oy. Hani 5 aday vardı da şimdi ikisi ayrıldı, 3'e bölünecek. Buradan... birinin aradan çok büyük fark olmamakla birlikte çıkması beklenebilir. Fakat bölündüğü zaman aradan Hacı Osmanoğlu da çıkabilir tabii. Bu da bir ihtimal.
Yani olabilir, mümkün tabii ama yani bence Trabzonspor Kulübü adına şey değil. Çok olumlu bir başkanlık olmaz
süreci
diye
olmadı.
Düşünüyorum bence.
Şöyle bir açıklama yaptı basın toplantısında yönetimini açıklarken. Dedi ki... En şaşırdığım ve de dikkatimi çeken açıklamadır bu. Biz dedi UEFA'ya mektup yazdık. Türkiye'yi 2016'ya niye aldınız? Siz yani zaten işinizi doğru düzgün yapmıyorsunuz. Bir de burada doğru düzgün yapılmayan bir işin sonucunda niye aldınız diye şikayet etmiş.
İşte. Yani bu ne kulübe yakışır, ne kulüp başkanına yakışır, ne de bu memleketin insanına yakışır yani.
Ve hala şunu söylüyorlar, yani kendisi de söyledi. Hani FIFA, UEFA artık birisi yeniden karar alacak.
2011.
Yok yok, ha 2011 için, üst üste mutluluk için. Yani bunun 2011'deki konuyla ilgili UEFA cezayı kesmiş ve mahkeme tarafından değiştirilen... Beraat eden bir iddianame oluşmasına rağmen eski iddianameye göre kesmiş cezayı, geri adım da atmamış. Evet. Ama daha iş bitmemiş.
Tabii.
Mahkeme süreci olabilir. Bu bir ihtimal. Olmama ihtimali de var ama ben olabileceğini de söylüyorum herhalde. Ve buradan da mahkeme konuyu bitirmiş. Federasyon konuyu bitirmiş. Yeniden hangi ihtimal ya da hangi durum bu dosyanın Fenerbahçe aleyhine dönecek şekilde... açılmasını sağlayabilir, ben bilmiyorum.
Şimdi burada biraz popülizm yapıyorlar
bence
galiba.
De.
Yani
bence
biraz Trabzonsporlu futbol severleri, taraftarları biraz oyalıyorlar. Dikkatlerini başka yere çekiyorlar gibi geliyor. Yani sahayı unuttular, kupaya bakıyorlar yıllardır.
Evet. Ama yani şimdi bunun öyle olmadığını aslında herkes bilmiyor mu? Biliyor. Bu aslında başka bir şey. Ayrıca da Trabzon yöneticileri de biliyorlar bunun böyle olduğunu. Ne yapalım diyenleri de var. Ben biliyorum.
Tabii.
Yani hani ne yapacağız biz başka türlü. Fakat çok ciddi bir şekilde kötü bir ekonomi ortaya çıktı Trabzonspor'da. 400 milyon borç var, evet. TL. Ve oyuncular birer birer terk ediyorlar Trabzon'u. Onlardan daha ortaya çıkacak alacak var. Olacak mutlaka. Ve buna bağlı olarak da diyelim ki bir yönetim geldi... Rakam değişik. Her gazetede farklı çıktı. Ben de açık kimseye sormadım ama 45 ile 60 arasında bir rakam var yani. Evet.
Hesaplıyorlar futbolculara ne ödeyeceklerini.
Evet,
onu söylüyorlar.
Diye hemen, evet.
Yani o da çözüm değil ki.
Hayır hayır, o parayı nasıl bulacaklar yani bir işte, defa yani? Nereden bulacaklar? Ya? Bir tanesi adaylardan ben gelir gelmez 50 bini basacağım. 50 milyon parayı koyacağım ortaya. Ve ilk şeyi atlatacağım dedi. Ama krizi Hacı Osmanoğlu da dedi ki 50 milyon hemen koyacağını söyleyen varsa ben adaylıktan şimdi çekilmeye hazırım dedi. Ona bir cevap gelmedi ama. Evet. Trabzon karışık bir yer.
Evet. Şimdi Trabzon spor sezon başından beri hakem atamalarıyla ilgili şikayette bulunuyor sürekli. Aslında hakem atamalarını yapan 3 kişilik bir kurul var. Birincisi bunlar Kudüs-i Müftüoğlu başkan, başkan vekili Bünyamin Gezer. Üçüncüsü de Hikmet Öksüzoğlu. Trabzonludur Hikmet Öksüzoğlu. Bugün Ömer Faruk yazmış köşesinde. Bizim hakem camiasıyla ilgili çok onda derin haber kaynakları vardır. Hikmet Öksüzoğlu pazartesi günkü Trabzonspor Kongresi'nde oy kullanma hakkına sahip bir Trabzonspor üyesiymiş. Işte. Üye numarasını daha yazmış.
Hem hakemden şikayetçisin, hem hakem hatamasını yapan senin üyen, hem gelip oy verecek. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu.
Bu fıkra, dansa abi. Bu halen Ankara'dayız fıkrası yani.
Hakikaten öyle yani.
Bunun izah edilebilecek ya da bir tarafından tutulacak yeri yok yani.
Tabii, tabii.
Evet. Yani Trabzonspor'un durumu da bu ama şöyle söyleyeyim, ben yine de temennide bulunmak istiyorum. Senin dediğin gibi ispirtolu bir ocak olmasın bu Tansu evet, abi. Yani. Ve kavgasız, gürültüsüz.
Tabii temennimiz o tabii gayet tabii.
Ama kısa bir süre önce iki adayın yakınları birbirine silah çekti.
Silah çekti.
Bunu evet. da unutmuyoruz aklımızda.
Evet.
Yani bütün ihtimalleri bir araya getirince karışık.
Ve işin acı tarafı. Bizim ülkemizde bütün seçimlerde kavga çıkıyor biliyorsun. En küçük birimden en üst düzeye kadar her seçimde mutlaka bir şey boğaz boğaza gelme oluyor.
Evet ama burası tabii Trabzon olduğu için bunun ihtimal katsayısı ister istemez biraz daha yüksek gibi görünüyor. Şimdi liderden bahsetmedik tabii. Fenerbahçe Antep'e gidiyor ve Antep'in hani ne olacağına ilişkin sürecin, ligdeki sürecin ne olacağına ilişkin inişli çıkışlı bir grafiği olduğu gerçeğini de unutmadan ama Fenerbahçe'nin de çok havası yerinde
evet,
bir görüntüsü de var değil mi?
Savunmayı çok iyi oturttu. Bir dönem o kendi kalesine gol atan futbolcular falan vardı. Şimdi gol yemiyorlar. Bence Fenerbahçe orta sahaya bir hala çözüm bulamadı. Yani o iki ön liberolara Diego mu, Mehmet Topal mı, Meireles mi? Gerçi Mehmet Topal çok üst düzey oynuyor son haftalarda.
Meireles'i de artık sakatlığının ardından
evet.
iyileşse bile defterden sildiler galiba. Biraz öyle görünüyor.
Öyle görünüyor, evet. İşte Fener'in orta sahasında hücuma çıkıldığı zaman bitirici toplar verilirse Fenerbahçe çok iş yapacak da daha çok savunma ağırlıklı oynuyorlar gibi geliyor bana. Mehmet Topal çıkmaya başladığı zaman biraz Fener'in ileri ucu rahatladı.
Şimdi Mehmet Topal tabii ki bu en son ortaya çıkan iş ama şimdi şunu demeye başladı Pereira'ya. Yani biz rakibe baskıyı kuracağız. Geçen hafta yayıncı kuruluşta da bunu ifade etti. Yani evet. bu şekilde oynayacağız dedi ve o şekilde de oynadılar hakikaten. İlginçti bu anlamda. Bunu devam, deplasman olsun olmasın devam ettirecek herhalde. Ne dersin?
Pereira'nın antrenörlük kariyeri hakkında işte Fenerbahçe takımı oyunu bir türlü oturtamadığı süreç içerisinde herkes bir şeyler söyledi ama son 2-3 maçına baktığımız zaman Pereira artık herhalde kendini ispat etmeye başladı evet. diye düşünüyorum ben.
Acaba de. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani sana da Alkunak, Tansu abi sana da. Pereira mı değişti yoksa Pereira değiştirildi mi?
Yani her ikisi de olabilir. Biraz da Fenerbahçe futbolcularını tanımaya daha iyi tanımaya başladı gibi geliyor. Kimin ne oynayacağını, nasıl oynayacağını çözmeye başladı diye düşünüyorum. Şimdi tabii her yerde, her sahada basacağız dediğin zaman bir kere kondisyon olarak güçlü olmak zorundasın. Yani 90 dakika pres oynuyorsan, pres yapacaksan göre çok dayanıklılığın iyi olması lazım. Bunu vermişse Fenerbahçe'ye bunu yapacaktır.
Bu son maçta yalnız bir 10 dakikalık sallantısı oldu. 55-65 civarında. Onun dışında Trabzon maçından bahsediyoruz.
Evet.
Anormal bir baskı kurdu yani. Tamam. İşte istediği gibi de oyunu şekillendirdi.
Zaten dayanıklılığın ön planda ise tekniğini de iyi kullanma şansına sahipsin. Yani güçlüysen tekniğini de iyi kullanacaksın. Fenerbahçe'de bunları yapabilecek futbolcular bir arada olduğuna göre Pereira bir şeyler getirmiş demektir Fenerbahçe'ye. dediğim gibi orta sahadan yalnız o yaratıcı paslar, bitirici paslar geldiği zaman bu Mehmet Topal'dan da olur, Diego'dan olur, Nani'den olur. Nani biraz topla çok oynamayı seviyor ama
son maçta akıllı yerlerde
oluyor. Yani Fenerbahçe takımı Pereira'nın istediği gibi oynamaya başladıysa çok farklı bir görüntü arz edecek.
Şey de oturdu bir de. Van Persie, Fernando giriş çıkışları. Evet. Onlar da artık bir rayına oturdu bence.
Van Persie bence ondan çok rahatsızdır hala ama yapacak bir şey yok yani.
Yok tabii, şimdi Fernando oynadı her maçta bir şey yapıyor yani.
O da açıklama yapmış. Lafın Malikunak. Ben ne görev verirse yaparım diye.
Evet, tabii. Evet. Şimdi bir teknik direktör oyun değişikliği yaptığı zaman giren oyuncunun ne yaptığına bakınır genelde. Tabii. İsabetli mi değil mi diye. Şimdi baktığınız zaman Pereira Van Persie oyuna sonradan sokuyor. O da gol atıyordu. Geçen hafta da onu çıkardı. Fernando'yu soktu. O da gol attı.
Fernando'yu gol atıyor artık yani.
Fernando tabii bir de Van Persie'ye göre bana göre avantajı daha güçlü olması.
Evet. Çok evet. Fizik bakımından.
Fizik olarak. Evet. Yani Van Persie belki daha teknik olabilir. Ama Fernando Ağa'nın dayanıklılığı daha iyi olduğu için, fiziği daha iyi olduğu için daha avantajlı gibi görünüyor bana göre Van Persie'ye göre.
Tabii şimdi ortaya çıktı belki de biraz. Şimdi Fenerbahçe'nin bir 11'i oluştu değil mi? Alper de bunun içine dahil olmayı başardı. Son 3-5 evet. maçtaki görüntüsüyle. Kenarda bekleyenlere bak. Ozan, Markovic,
Şener,
Volkan. Yani...
Tabii. Takım bu, yani.
O yerde bekleyenler de takım.
O 7'ye bir 4 eklesen ligde yine şey yapar.
Evet,
zirveyi zorlar evet, tabii.
Bu bir gerçek.
Tabii.
Yani dolayısıyla hani takımı yapmışlar. Sadece tek olasılık sorun o Caner var daha burada.
Ha, Caner var tabii.
Evet.
Sorun olasılığı ama ona da izin vermiyorlar belli ki. Hani kenarda bekleyenler bizlere ne zaman sıra gelecek şeklinde bir şeye düşebilir. Ama
İşte o sırayı da kendi çabalarıyla kapacak.
Evet evet. Bolde maçının en iyi oyuncusu Ozan Trabzon maçında oynamadı. Ama çok açık ki 1-0'lık skordan çekinen bir teknik direktör de var aynı evet. zamanda. Savunma yön planında tuttu. Tabii, 2 olsa tabii. belki Ozan da sokacak evet. oyuna vesaire. Ama eğer bu süreci iyi götürebilirlerse Fenerbahçe şu andaki havasını götürür.
Ya tabii bir de bu kadar yıldızı idare edebilmek çok, evet, çok önemli. Doğru. Yani hepsinin ayrı kaprisi var, hepsinin ayrı problemi var, hepsinin kafasında bin türlü tilki dolaşıyor. Bu bunları yönetebilmek çok önemli olan.
Evet. Şimdi kalan süremizde de Beşiktaş'ı da değerlendirelim ki haksızlık etmeyelim. Ligin en iyi futbol oynayan takımlarının başında geliyor bence.
Bak, geçen hafta ama Akhisar yaklaşımımızda evet. hiç yanılmadık evet. değil mi?
Değil mi?
Maçı seyrederken hatırladım.
evet. Bu işler böyle.
Yalnız tabii o maçta top istemedi. Hani biz futbolun içindeki insanların çok kullandığı bir laftır. Top istemedi Beşiktaş'ı. Top istemedi o gün kazanmasını.
Yoksa 18'in civarında oynadı yani. Evet, bir gerçek yani. Bunu kabul
kaç
edelim.
Tane gol pozisyonu var? Yok yani sonuç.
Bak
yok.
Bugün sakatları var, kart cezalıları var ama çıkacak kadro yine çok iyi kadro.
Yine çok iyi
kadro. Aslında çok tabii, iyi kadro. Tabii. Fakat bugünkü televizyon programında ona atıfla bulunayım. Benim dahil olduğum spor stüdyosu programında TRT Spor'da. Orada Beşiktaş muhabiri bağlandı TRT'nin, Fırat. Dedi ki panik halindeler dedi. Biz dedi Beşiktaş muhabirleri dışarıdan onları gözlüyoruz. Şu anda anlaşılmaz, anlayamadığımız bir paniği yaşıyorlar. Sanki bundan sonra tepe tak tak aşağı gideceklermiş gibi. Bu şekilde bilgi verdi. Ben bunun böyle olabileceğine çok aklım kesiyor.
Yani o yenilgi bir anda tabii onları baş aşağı etmiş olabilir.
Şu görüşme ne dersiniz Tansu abi? Ali Kunak sana da aynı şekilde sorayım. Bu paniğin asıl sebebi Şenol Güneş'tir diye düşünüyorum ben.
Bunu nasıl bağlayacaksın?
Bunu şöyle bağlıyorum. Şenol Güneş çok Karadenizli ya. Ben onun teknik direktörlük serüvenini ta Bolu Spor'dan beri bilen biriyim. Yani çok yakından bilen biriyim. Çok panik, çok tedirgin, çok telaşlı ve bunu net biçimde takıma yansıtan bir olabilir. Teknik adam. Kişilik daha doğrusu.
Evet.
Teknik adam değil, kişilik.
Olabilir.
Şimdi bu nasıl tabii, olabilir değil mi şimdi yani bir şey yok ortada. Bir maçı kaybetmişsin.
Tabii Bursa Spor'dan çok başarılı bir çizgiyle geldi. Burada bir çıtayı yükseltti. Sonra birdenbire bu
bir maç.
Bir maç.
Bir maç.
Moralini bozmuş olabilir Şenol'un. şiir okudu biliyorsun. O şiirden sonra Beşiktaş'ın baş aşağı gitmesi onu biraz yıprattı.
Onun da az konuşması gerekiyor tabii. Tabii. Ama çok. Kendisini tutamıyor ve gereksiz bir şekilde...
O hem başkanlarla tartışıyor, futbolculara cevap veriyor. Hiç gereksiz tabii. Teknik direktör. Bana göre teknik direktörün muhatabı teknik direktördür abi.
Hiç yani sen tut şey... Buraya gelmek isterken iyiydi ha değil mi diye.
Tabii.
Çok gereksiz bir güvensizlik.
Mutlaka tabii. Her takımın teknik direktörüyle bazı futbolcular arasında bu
neler oluyordur?
Tabii. Konuşma tabii, oluyordur tabii. Ama.
Neler oluyordur?
Bunlar aile içi konuşmalardır. Tabii. Bunlar söylenir mi?
Evet ama yine de bu şey tavır yani tedirginlik, telaş tavrı Şeral Hoca'nın kendisinde olan bir özellik. Eğer bu oyunculara da yansımışsa ki yansımış olmalı ki evet. Muhabirler bunun evet. Farkındalar.
Eğer öyleyse o zaman kötü Sporting Lisbon maçı var. Evet.
Tabii.
O ya, maçı kaybederse de yani.
Allah'tan Cesus şey açıklaması yaptı. Biz B takımıyla çıkacağız diye.
Yumuşatma takımı ama biraz. Biraz yumuşatma olabilir o.
Bu hafta tabii bir yandan da Avrupa haftası. Onu da söyleyelim. Sürenin evet. Sonlarına geldik ama.
Galatasaray Astana.
Şimdi Fenerbahçe Celtic'de oynayacak kendi sahasında. Beşiktaş Lisbon'la deplasmanda oynayacak. İkisine de beraberlik yetiyor. Yani böyle bir durum var. Evet. Fakat Galatasaray'a da beraberlik yetiyor ama şöyle bir durum var. Bir iki dakikada onu konuşalım. O da şu. Astana 30 Kasım'dan beri İstanbul'da.
İstanbul'da öyle mi?
Evet. İlginç değil mi? Ciddiye almış işi.
Olabilir.
Çünkü yenerse
tabii üçüncü,
oluyor.
Tabii, UEFA şeyde oynayacak. UEFA'yla oynayacak.
Yani ben şaşırdım ama tabii ki futbolun ilginçliklerinden birisi bu elbette
ki. Bu arada Galatasaray'ı da gözlüyor onlar tabii 30 Kasım'dan bu yöne neler yapılıyor.
Hem onları gözlüyor tabii. Hem maçlarını da izlemişlerdir şimdi.
Tabii.
Dolayısıyla bence Avrupa kupalarındaki diğer sonuçlar ne olur bilmiyorum bizim takımların ama birinci sırada dikkat çekici karşılaşma olacak gibi
Astana
geliyor bana.
Olacak, evet.
Yenerse maazallah o zaman işler daha kötü olur. Daha yani. Kötü. Hiç olmazsa Avrupa Ligi'nde devam etmeleri de tabii ki önemli.
Tabii.
Götürebilirler.
Evet. Zaten bizim takımlar için Avrupa Ligi daha büyük avantaj ya.
Ama güya beğenmiyorlar.
Olur mu? Şampiyonlar Ligi'nde yamyam dolu ya.
Yani ya orada da fazla yere gitme şansımız yok zaten.
Yani Avrupa Ligi her zaman için bizim takımlara
benim hiç unutmadığım bir şey Trabzonspor bu süreçte elendiği bir maçtan sonra yöneticiler şöyle demişti. Biz zaten bu kupadan bize bir katkı yok yani. Bizim için bir turnuva değil diye.
İşte yani en azından doğru bir yaklaşım yani.
Evet. Hep böyle konuşulurdu ya UEFA'nın finalini iki Türk takımı oynasa.
Evet evet yani o da bir değişik
tabii
durum olabilir
canım.
Zaten
biz bir
yani.
Tur atladığımız zaman hemen final oynatıyoruz takımlarımıza.
Evet bir programın daha sonuna geldik. Tansu abi, Tansu Balatkan teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Ali Kunak teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim çok keyif aldım.
Aynı şekilde güzel bir süreç oldu diye düşünüyorum. Efendim program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yapımcımız Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel. We'll be right back.